Profesör Doktor Ekrem Buğra İkinci'yi ağırlıyoruz. Ne güzel bir sohbet bizi bekliyor. Hoş geldiniz.
Hoş bulduk. Merhabalar.
Merhabalar. Bugün sizinle Osmanlı'ya, İstanbul'a döneceğiz. İstanbul ama özellikle. Gerçi Osmanlı coğrafyası içinde her karış toprak. Şimdi de öyle, vatanımız çok değerli. Bir hazine gibi. Ama bu hazineyi süsleyen başka hazineler de var.
Tacın bir incisi var. Mücevheri var.
En evet. Yukarıda kalan. Biraz ondan konuşacağız bugün. Osmanlı hazinesi nedir, neden oluşur, kimindir bu hazine? Sonrasında kimin olmuş, şu anda kimin? Bunları böyle bir detaylandıralım istedik sizinle.
Şimdi eski filozoflar, hakim, hikmet sahibi kimseler diyor ki devlet için hükümdar lazımdır, hükümdar için ordu lazımdır. Ordu için hazine lazımdır, hazine için halk lazımdır. Halk için para lazımdır. Para için halk lazımdır. Halk için adalet lazımdır. Adalet için devlet, devlet için hükümdar. Tekrar döngü
evet.
Buna adalet dairesi derler. Şimdi demek ki bir devletin varlığında ve varlığını devam ettirmesinde en mühim amillerden bir tanesi hazinedir. Para varsa iş yürüyor. Yani para varsa adalet, para varsa insanların saadeti, para varsa savaş, para varsa her şey parayla oluyor. İşte nasıl ki ailenin bir bütçesi, bir serveti varsa, şirketlerin bir artı eksiden sonra artan bir kısmı varsa, devletlerin de bir mali kaynağı var, finans kaynağı var ki biz buna hazine diyoruz. Niçin hazine deniyor buna? Beytül Mal, eski ismi Beytül Mal, mal evi demektir. Hazine denmesinin sebebi saklanmasıyla alakalıdır. Hazne, saklanılan yer, hazine bir odada, bir yerde etrafı kapalı şekilde saklanan şey demektir. Yer altında bulunana define derler. O da defnedilmiş, gömülmüş.
Gömü daha doğru demek ki.
Tabii. Hazine umumi bir tabirdir. Yani hiç gömülmemiş bir hazine de olabilir. Şimdi devlet için hazine lazım. Peki bu hazinenin kaynakları ne? Bu hazinenin unsurları ne? Bu hazinenin unsurları tabii ki kolayca başka mallara çevrilebilecek olan paradır. Para dışındaki mallar hazinenin mevzusu olmaz. Bunun istisnaları vardır. Osmanlılarda iç hazine denen hazinede bazı kıymetli taşlar, bazı kıymetli eşyalar bulunmaktadır. Şimdi Osmanlı Devleti'nde eski Türklerden gelme bir gelenek. İki tane hazine var. Normalde devletin bir hazinesi olur. Ama bir de devletin başında olan hükümdar var. Bu hükümdarın da bir hazinesi vardır. Devletin hazinesi devlete, hükümdarın hazinesi hükümdara aittir. Çok zaman ikisi birbirine karıştırılmaktadır. Hükümdar hazinesi devletin, devlet hazinesi hükümdarın hazinesi gibi düşünülür. Devletin hazinesinin muayyen bir varidatı, gelirleri vardır ve muayyen bir masarifi, masrafları, giderleri vardır. Bunlar önceden bellidir, kaidelerle belirlenmiştir. Eğer belli olmasa ne gelecek ne gidecek bunun ayarlanması mümkün değil. Ve bunların da birbirine denk olması lazımdır. Biri birinden fazla olursa, tabii gelir giderden fazla olursa iyi. Ama gider gelirden fazla olursa olmaz. Bunun için önceden...
Sökük büyüyor.
Evet.
Açık.
Önceden bu işten anlayan kimseler devletin masraflarını tespit eder, gelirlerini de tespit eder. Bir muvazene defteri, denge defteri tutarlar. Bu deftere Fransa'da bu işi yapan Maliye Nazırı bütçeninden dolayı bütçe demişlerdir ama bunun esas ismi muvazene defteridir, denge defteridir. Burada ne ölçü alınır? Geçen seneki masraflar ve gelirler ölçü alınır. Geçen sene şu kadar gelirimiz oldu, şu kadar giderimiz oldu. Demek ki şu gideri kısmamız lazım, şu gideri arttırmamız lazım. Eğer yeni bir masraf yapacaksanız onun karşılığını mutlaka hazinede, yani şuradan gelen oraya gider demeniz lazım.
Bir mantığının
lazım.
Olması lazım.
Tabii evdeki hesap her zaman çarşıda para etmez. Hele bir ziraat devletiyseniz o sene mahsul kötü olur. Gümrük alıyorsanız ticaret düşer, gümrükler düşer. Petrol alıp satıyorsanız petrol fiyatları düşer. Beklediğiniz para kasaya girmez. Kasaya girmediği için önceden planlamış olduğunuz masrafları yapamazsınız. O zaman şey içinde, sene içinde bu masrafları dengelemek lazım. Bunların hepsi Osmanlı Devleti'nde görülmüş ve yaşanmıştır. Ve bir memleket için en büyük felaket başlangıcı bütçe açığıdır. bu bütçe açığı Osmanlı Devleti'nin en parlak olduğu devirde, Kanuni Sultan Süleyman devrinde görülmüştür. İlk defa Kanuni devrinde Osmanlı bütçesi açık vermiştir.
Bu şanşalı parlak evet, dönemde.
Tabii neden? Çünkü bir Macaristan işlerine kadar gidilmiş, Macaristan fethedilmiş, bir tarafta Afrika fethedilmiş, bir tarafta İran işlerine girilmiş. Geniş topraklar Osmanlı hakimiyetine girmiş. Bu toprakların elde tutulması, buraya asker sevk edilmesi, buraların imarı, köprü ve yolu yapılması, bunların hepsi bir masrafı icap ettirmektedir.
Ama yeni topraklar, yeni vergiler, yeni gelirler, demek yeni işte, kazançlar demek.
Ama mesela Macaristan'ı düşündüğünüz zaman evet verimli bir toprak, fakat yapılan masraf daha çok. Her zaman Macaristan mesela getirdiğinden daha fazlasını götürmüştür. Macaristan'a mahsus bu. Başka vilayetler böyle değil. Bazı vilayetler hiçbir şey getirmemiş. Tunus mesela, Hicaz, Yemen hiçbir katkıda bulunmamış Osmanlı Devleti'ne. Erzurum gibi, Diyarbakır gibi vilayetler ise ancak kendini kalkındırmış. Onun dışında ama bazı Rumeli vilayetleri ve Mısır, bunlar hazineye muazzam para aktarmışlar diye, Osmanlı hazinesi demek Mısır demektir zaten. Mısır hazinesi Osmanlı Devleti'nin, Osmanlı hazinesinin bel kemiğidir. Çünkü Mısır'da senede birkaç verim alınmaktadır. Nüfus fazladır. Ondan dolayı şeyiniz ziraate dayandığı için sizin gelirleriniz buradan çok geliyor. Bir de gümrük gelirleri var. Akdeniz gümrüğü elde ediliyor. Onun için Mısır hazinesinin çok muazzam katkısı vardır.
Şimdi böyle baktığınızda, aslına bakarsanız mesela Macaristan'da, Balkanlar'da pek çok Osmanlı eseri var. Mısır'da o kadar ama çok şöyle, eser
Mısır,
yok.
Ama şöyle.
Hani aldığınız ve verdiğiniz evet, açısından
ama
bakıyorum.
Mısır şöyle. Mısır zaten bir Osmanlılar aldığında da bir İslam devletidir. Burada medresesiyle, imaretiyle, camisiyle zaten muazzam bir medeniyet kurulmuştur. Buradaki insanların bir ihtiyacı yoktur. Ama Rumeli yeni kurulan İslam memleketleridir. Oraya Müslümanlar gelip yerleşiyor. Bu Müslümanlar, yeni şehirler açılıyor. Çünkü Rumeli Osmanlılar fethettiğinde çok yeri terk edilmiş. İnsanlar kaçmış, ölmüş. Köyler boşalmış. Yeni köyler iskan ediliyor. Buraya Müslüman, gayrimüslim vatandaşlar yerleştiriliyor. Onun için ister istemez Rumeli'yi sizin ihya etmeniz icap ediyor. Bir de sizin seferleriniz hep Rumeli'ye, Avrupa'ya doğru. Ve geçtiğiniz yer Rumeli. İster istemez Rumeli'nin devamlı bakımlı olması icap eder. Mısır için böyle bir şeye ihtiyaç olmamış. Fakat Mısır'ın da tabii Osmanlılar zamanında bir şeyin yapılması mühim değil, devamı mühim. Mısır'da Memlüklerden, Eyyubilerden kalma eserler hep Osmanlılar tarafından tamir edilmiş, geliştirilmiş.
Bugüne yeni kadar gelmesin yapılmış, de
bugüne
belki,
kadar gelmiş. Bunlar var. Bu mühimdir. Hatta Mısır'ı Mısır yapan belki ondan önceki Memlükler şunlar, ama Osmanlılar o hazinelerin ayakta durmasını sağlamış. Bir de yapılan eserler umumiyetle bulunan yerin mimari stiline uygun olduğu için çok kişi onları Memlüklerden kalma zanneder. Bakarsanız Osmanlılardan kalmadır. Mısır'da Osmanlı stilinde tek bir cami vardır. Onu da bir Osmanlı valisi Kavalalı Mehmet Ali Paşa yaptırmıştır. Ondan önce Osmanlılar zamanında yapılan türbeler, camiler hepsi Mısır'ın mimari stilinde yapılmıştır.
Neden?
Ya Osmanlıların adetidir. Yani bulunduğu yerde şimdi Osmanlılar yerleşmiş geleneklere karşı çıkmayı, bunları değiştirmeyi pek hoş karşılamazlar. Ya burada alışılmış bir mimari stil var. Bu stili değiştirelim.
Ama farklı ve dikkat çekici bir şey hoş olmaz mıydı? Mısır'la ilgili.
Hoş olabilir ama işte insanların alışa geldikleri manzaradan başka manzaraya da reaksiyon göstereceklerini hesap ederek çok fazla yapmamışlar. Tunus'ta da aynısı vardır. Irak'ta da mesela, Irak'ta da Osmanlı'nın yaptırdığı eserlere bakıyorsunuz. Irak mimarisi, Abbasi mimarisi şeklinde yapılmıştır. Suriye'de yaptırdığı eserlere bakıyorsunuz. Emevi stilinde yapılmıştır. Yani stilleri, Anadolu'ya bakıyorsunuz. Anadolu'nun kendine has bir mimari stili var. Bu stil Rumeli'ye de taşınmış. Yani Osmanlı vilayetlerinin bile ayrı bir mimari stili teşekkür etmiş.
Peki ben Mısır'da özellikle piramitleri merak ediyorum. Evet. Hani o ona mesela, biz surlar söz konusu olduğunda kendi aramızda da evet, konuşurken aslında bugüne kadar kalabilmiş olmasında ciddi bir destek, en azından bir görmezden gelme olduğunu kabul etmek lazım. Peki piramitler için ne dersiniz?
Aynı şey onlar için de geçerli. Tabii şu da var. Yani piramitler dünyanın yedi harikasından biri olmak şerefini bu zamana kadar sürdürüyor. Elbette ki yapılışında muazzam bir teknik kullanılmış. Ve binlerce sene piramitlerde en ufak bir hasar meydana gelmeden, içindekiler değil, dış olarak bugün aşınmış ama bir hasara uğramadan bugüne kadar gelmiş. Mısır'da kayda değer bir zelzeleye rastlanmamış. Piramitler bulunduğu konum itibariyle bir sel felaketine uğramamışlar. Yani biraz şanslı davranmışlar. Osmanlılar zamanında piramitler biliniyordu elbette. Fakat içine girilmemişti. Dolayısıyla bugünkü kadar rağbet görmüyordu. piramitler için Osmanlıların yaptığı ekstra bir gayretten söz edemeyiz. Ama başka milletlerin kendilerinden öncekilerde kalma eserleri böyle yıkıp taşlarından saraylar yaptırdığını, efendim bahçe duvarları çektirdiğini düşünürsek, Osmanlıların böyle bir şeye girişmemesi, hı hı, bile, sizin biraz öyle işaret ettiğiniz gibi görmezden gelmesi bile piramitlerin bugüne kadar intikali için mühimdir. Hı hı. Yani bunu firavunlar yapmış. Lanet olsun firavunlara, yıkın şunları da diyebilirdi. Evet, ama Osmanlı'da böyle bir bağnazlık hiçbir zaman olmamıştır. Yani bu Anadolu'daki Roma ve Yunan eserleri içinde caridir.
Peki bu eserlerle ilgili yazılmış belge, kaynak, kitap var mı Osmanlı'da piramitlerle ilgili?
Ona rastlamadım. Benim rastlamadığım olmadığı manasına gelmez. Ama piramitlerden bahseden ondan önceki Yunan tarihçileri, Roma tarihçileri var. Bu Roma tarihçileri biraz da işi egzajere ederek, hadiseleri böyle tabiat üstü güçlere bağlayarak bu piramitlerin yapılmasından bahsediyor. Kral mezarlarıdır zaten bunlar. Hı hı. Yani bunların dış ihtişamından ziyade, yani teferruatından ziyade mimari stili insanların dikkatini çekmiş ve ondan dolayı ilk çağın 7 harikasından birisi olarak kaydedilmiş. Bu bugüne kadar intikal eden 3 harikadan birisidir ve en esaslısıdır. Diğerleri sökülmüş, harap olmuş. Hı hı. İşte Mazalos'un mezarının bir kısmı vardır. Diana Tapınağı da, mabedi de zaten sökülmüş, götürülmüş, taşınmış. Ama onun dışında bugün bulunduğu yerde aynen duran piramitler, ehramlar vardır eski tabirle.
Son derece enteresan form olarak da öyle. Evet. Hani o insanların bunu neden yaptığını.
Evet, mimari stili itibariyle bazı matematik bağlantıları kurmaya çalışanlar var günümüzdeki. Muhtemelen doğrudur. Çünkü Mısırlılar gerek astronomide gerek matematikte çok ileriydiler. Bunlarla alakalı bir bağlantısı olabilir ki bazı söylenenler, gerçeğe yakın söylentiler bunları gösteriyor. Yani güneşin ışıklarının belli zamanlarda belli yerleri aydınlatması şeklinde düzeneklerin kurulduğu, hı-hı, söyleniyor. Fakat yine de piramitler hakkında çok fazla kati malumat yoktur. Nasıl yapıldı? O kocaman taşlar oraya nasıl getirildi? Rivayetler var Nil vasıtasıyla, bir takım işler vasıtasıyla. Fakat bu o zamanki Mısır medeniyetinin bir hayli güçlü bir medeniyet olduğunu gösteriyor ki İran'la da çok etkileşme yoktur. Mimarinin vatanı aslında İran'dır. Yunan, Roma hep İran'dan almıştır mimarisini. Fakat Mısır mimarisi bunlardan daha farklı.
Buna bir mimari eser demek de
evet,
bence
zaten öyle bir iddiaları yoktur. Evet. Bu bir kral mezarıdır. Mısır'da güçlü bir öldükten sonra yaşama inancı vardır, prensibi vardır. Dışı değil ama içi hazinelerle doldurulmuştur. Öldükten sonra oradaki kralın hayatını devam ettirmesi açısından. Dediğiniz gibi hadiseye çok farklı açılardan bakmak gerekiyor ve zaten bakılmıştır,
evet,
da.
Evet, araştırılıyor. Şimdi evet, tabii çok enteresan, bir kral mezarı yapıp bir yol yapabilirsiniz ona. Evet, girişi çıkışı biraz zahmetli olur ama yine de bir yolu vardır. Evet. Burada bir yol bulmak, bile
bir ölüm. Evet. Sonra yani o kral mezarlığının açılmasıyla alakalı enteresan hikayeler ve efsaneler de vardır. Evet. Yani Firavun'un laneti adıyla Tutankamon mezarı açıldığı zaman bu açılımda bulunanların büyük bir kısmı hayatını kaybetti, hastalandı. Fakat sonradan bunun bir lanetten ziyade orada asırlarca yaşamayı başarmış fakat dışarıdakilerin hiç alışık olmadığı, tanışık olmadığı bir mikrobun, bir virüsün yaptığı ortaya çıktı. Yani bunun da ilmi bir izahı yapıldı. Ama baştan Tutankamon'un laneti diye kitaplar bile yazıldı.
Aslına bakarsanız bu açıdan bakıldığında bir kral mezarını ya da size ait olmayan bir şeyi almanın bedeli gibi de değerlendirilebilir. Bilim adamlarını dışında tutuyorum.
Evet, neticede de bir lanet oldu. Evet. Firavun'un laneti oldu. Girilmesini istemediler, evet, çünkü oraya.
İsteseydi.
Girilmemesi için bütün tedbirleri aldılar. Hala da Mısır'da açılmamış, içine girilmemiş veya tamamı keşfedilmemiş ehramların olduğunu söylüyorlar. Malum 3 tanesi çok meşhurdur ehramların. Keops, Kefren, Mikerinos, ama onun dışında da başka ehramlar da vardır. Bunların hepsi Giza'da değil. Giza'ya yakın yerde var, güneyde var, Asuan tarafında var.
Çin coğrafyasında da
buna benzer piramitler, evet, var, evet.
Var. Enteresan
bir. Hatta beyaz güzel bir piramit var Pekin'in kuzeyinde.
Türkler tarafından yapıldığı,
Türkler tarafından yapıldı. Hatta Mete diye bilinen Oğuzhan'ın mezarı olduğu da söyleniyor.
Tabii orada yapılan araştırmalarda oradaki mezarlardan alınan DNA'larla bizim DNA'larımız, evet, arasında bir ortaklık olduğu, bir akrabalık, evet, diyelim, olduğu ortaya çıkmış. Son derece enteresan. İşte bu bile aslında bir hazine, bir saklama
tabii,
yöntemi.
Doğru. Şimdi tabii hazineden hazineye fark var. Hazine çok geniş manada düşünülürse size daha önceki insanlardan, bulunduğunuz yerde yaşayanlardan kalmış olan hatıralar, sadece bir bahçe, tarla, ev değil, onların kullandıkları eşyalar, mezarları, yaptıkları mabetler, bunların hepsi bir kültür hazinesidir. Başında zaten kültür getirerek söyleniyor. Bu hazine de en az diğerleri kadar kıymetli bir hazinedir. Hatta diğer hazine mütedavil bir hazinedir. Yerine yenisi konur, para. Ama bu hazinenin yerine yenisi konmaz. Nitekim Osmanlılar'da hazine dairesinden bahsettiğimiz zaman görülecek ki hazineden kasıt sadece kıymetli eşyalar değil, yani altın ve gümüş değil, bunun dışında bazı maddi ve manevi değeri olan sanat eserleri de hazine meyanında mütalaa edilmiştir.
Hediyeler, evet. Kısa bir araya gidelim. Hemen arkasından tekrar devam edeceğiz. Nasıl korunurdu, neler saklanırdı ve bugüne kadar nasıl geldi hazine? Şöyle bir bakacağız efendim. Profesör Doktor Ekrem Buğra İkinci ile sohbetimiz devam ediyor. Osmanlı hazinesini konuşuyoruz. Kişisel olarak da hazinelerimiz var. Devletin de hazinesi var. Aslında bazen kişisel zenginliklerimizle devleti beslediğimizi unutuyoruz.
Elbette. Yani bu arkeolojik eserler veya kütüphanede yatan kitaplar, bunlar aslında bir milletin, bir devletin en büyük hazinesidir. Fakat biz tabii hazine deyince daha ziyade teknik manasını kastediyoruz. Devletin hazinesi. Devlet bir takım vazifeleri var. Bu vazifelerini yerine getirirken paraya ihtiyacı var. Bu parayı kullanırken bu paranın geliri gideri nedir? İşte bunun bulunduğu yeri biz hazine diyoruz. Hazine umumiyetle yönetim binasına yakın bir yerdedir. Bu saraydır umumiyetle Osmanlı devri için söylersek. Osmanlı Devleti'nde de ikinci avluda, birinci değil ikinci avluda hazine dairesi bulunur. İki hazine var, bir iç hazine, bir dış hazine. Bu dış hazinedir. Devletin bir takım gelirleri var. Şimdi bu gelirler şöyle taksim edilmiş. Osmanlı Devleti bir İslam devletidir. İslam amme hukuku hazine gelirlerini ve giderlerini önceden belirlemiş. Yani nereden para gelecek, nereye para gidecek, bu bellidir. Dört kalem hazine vardır. Dört kalem hazinenin de dört ayrı girişi vardır ve giriş masrafı vardır. Birincisi zekat kalemidir. Yani zekat hazinesi. Devlet, İslam amme hukuku devlete zekat toplamayı emrediyor. Zekat malumunuz zenginlerin belli mallardan ayırıp fakirlere vermekle mükellef oldukları bir meblağdır. Bunu fertler kendileri verebileceği gibi devlet eliyle de verebilirler. Devlet bunları toplar ve gideceği yere harcar, başka yere değil. Gideceği yer Kur'an'da sayılmış 8 sınıf insan, işte fakirler, yolcular, azatlanmayı bekleyen köleler, savaşa çıkıp da silahı olmayan askerler, borçlular. Bunlar bu zekatın alacaklılarıdır. Şimdi altın, gümüş, ziraat mahsulleri ve hayvanlardan ve ticaret malından zekat verilir. Altın, gümüş insanların hususi hayatındadır. Devlet bunu çok araştırmaz. Ne kadar altının var söyle, 40'ta birini ayır ver demez. Onu kendine bırakmış. Ama arazi mahsulleri, hayvanlar ve ticaret eşyası öyle değil. Bunlara envali zahiri açıkta olan mallar deniyor. Devlet bunlardan kanunun gösterdiği nispette zekat toplar. Bunları ayrı bir yerde biriktirir ve Kur'an'da sayılan yerlere, yani işte fakirlere, borçlulara, bunlara sarf eder. Bu hazinenin birinci kalemidir.
En büyük kalem bu mudur?
Hayır, en büyük kalem bu değildir. En büyük kalem şimdi söyleyeceğim kalemdir. İkincisi ganimetler. Savaşta tabii devre göre değişir.
Evet, varsa savaş, evet. Ganimet.
Evet. Savaşta düşmandan elde edilen menkul, gayrimenkul, canlı, cansız, bütün malların, canlı mallardan kastım hayvanlar, hı hı, ve esirlerdir. Onlar da mal, köle olurlar ve mal statüsüne geçerler.
Ne kötü bir şey savaş.
Savaş kötü bir şey, evet. Es-sulhu hayır, Kur'an-ı Kerim'de geçen bir vecizedir. Barış hayırlıdır. Düşmanla karşılaşmayı istemeyin. Evet. Ganimet, düşmanın menkul, gayrimenkul her şeyi demektir. Bu nasıl taksim edilir? Kur'an'da bunun nasıl taksim edileceği bildiriliyor. Beşte biri devlete aittir. İşte alınır, bu hazineye konur. Beşte dördü savaşa bir fiil katılanlarındır. Gazilere dağıtılır.
Yani savaşa girdim, evet. Şehit olmadan geldiysem ganimetin...
Şehit olsa da ailesine verilir.
Öyle mi?
Tabii. Şehit olanın da ailesine ayrılır, verilir.
Aynı oranda mı? Yani
aynı oranda,
dönmüş
aynı.
Olsaydı tabii ne de, kadar alacak idiyse.
Tabii aynen, aynen öyle. Hatta atı olanlara iki hisse verilir. Yani at da bir şey sayılır. Çünkü at kendisi götürüyor. Devlet vermiyor atı. Hmm. Yani asker kendisi götürüyor. Kılıcı, zırh hep kendine aittir.
Dolayısıyla bunların her biri bir yatırımsa yatırım. Eğer karşılığını alıyorsunuz.
Almış oluyor, evet. Yani evet, insanlar Allah rızası için dövüşürler. Şan şeref için dövüşür ama yani mal da canın yongasıdır. İnsanlara bunun karşısında bazı şeyler vaat etmezseniz kimseyi siz düşmana ölüme yollayamazsınız. Şimdi de o yönü vardır. Modern savaşlarda insan gücü belki eskisi kadar rol oynamıyor ama insanların çok da cesaretle dövüşmemesinin bir sebebi de budur.
Ama bir taraftan da bu savaşın gerisinde toprak, yani ana vatanda, vatan içinde ciddi bir gelir kaynağı. İnsanlar ne yiyip ne içecekler?
Tabii ki, yani siz askere gitmişsiniz, 2 sene 3 sene evet. Savaş geride kalanlar ne yiyip ne içecekler? Nasıl ekip biçecekler? O da var yani ziraat cemiyeti. Sonra bir erkek eski ortaçağ cemiyetinde çok mühimdir. Çünkü üretici olan odur. Bir evde bir erkeğin olması büyük bir katkıdır, artı değerdir. Bunun kadın erkek eşitsizliği ile alakası yoktur. Tamamen pratik bir sebeptir. Tamamen.
Uygulamayla ilgili.
Yani herkes ona bakar. Çocuklar, yaşlılar, kadınlar o adama bakarlar. Onun için erkek kıymetlidir. Yani böyle bir durum var. Mesela cinayet suçunda bir adamla bir kadın kasten öldürülmüşse eşit cezası vardır. O da öldürülür. Kadın da öldürse, erkeği de öldürse. Ama kasıtsız öldürmede tazminat ödenir. Erkeğin tazminatı kadının tazminatından fazladır. Sebebi de budur.
Yani aslında
derdi kadın... zarar daha çok çünkü. Yani bir erkek öldüğü zaman onun hanımı, çocukları, annesi, babası, evdeki hizmetkarlar, beslemeler mahrum kalıyorlar.
Yani şöyle diyelim, ekonomideki katsayı gibi. Katsayısı
aynen
yüksek.
Onun gibi. Yoksa bir insanla üstünlük, onu Allah bilir ancak. İslamiyet hiçbir zaman erkeği kadından köylü ayırmamıştır. Kimin üstün olacağı Kur'an'da ancak Allah korkusuyladır. Onu da ancak Allah bilir. İnsanın kalbini kimse bilmez.
Bilmez.
Onun için şöyledir, böyledir. Onlar spekülasyondur. Veya işte magazin haberleridir. İşte dinde şöyle, kadınlara öyle bir şey yok. Şimdi ikinci kalemde bu ganimetler var. Bu ganimetlerin tabii devlet fetih devleti ise, Osmanlı Devleti bir fetih devletidir. Bilhassa 2-3 asır böyledir. Ganimet malı dolmuş taşmıştır. Devletin bütün harcamaları hemen hemen buradan yapılır. Yani insanlara, fakirlere, yoksullara, yetimlere bu ganimetler harcanır.
Devlet zenginse vatandaş da zengin midir?
Evet, öyledir. Öyledir.
Yani ben devletle birebir temas halinde olmasam bile, yani memur evet. Değilim. Maaş almıyorum devletten.
Zaten devletten ama, maaş alan çok az insan vardır.
Ama buna rağmen devletin zenginliği
tabii,
bana yansır mı?
Orta çağda zaten devletten maaş alan çok az insan vardır. Ve zaten devletin memurlara verdiği maaşla halkın geliri birbirine paraleldir. Daha önce bunu söylemiştim. Çünkü maaşlar toprak mahsullerine bağlı olduğu için toprak mahsulleri iyi ise memurun maaşı da iyidir. Dolayısıyla köylünün durumu da iyidir. Toprak mahsulleri kötüyse köylü nasıl sıkıntı çekerse memurların maaşına da düşer. O nispette. Böyle bir sistem kurulmuş.
Yani
ellerine para verilmiyor memurların. Toprak mahsullerine verilir. Şuranın toprak mahsulünden devletin alacağı hissenin şu kadarı senin maaşın diyor. Hisse düşerse maaş düşüyor.
Enteresan bir değerlendirme.
Adam da benim maaşım düştü diyemez çünkü köylünün de geliri düştü.
Evet.
Şimdi öyle değil mesela. Yani modern toplumlarda öyle değil. Yani
ne alacağımızı biliyorsunuz.
Esnaf iflas etmiş, köylü bilmem, o önemli değil. Memur o ne alacağını bilir.
O yüzden herkes memur olmak
ama istiyor
galiba.
Öyle ama o da anormal. Ekonomi bir bütün. Eğer böyle bir fakirlik varsa paranın değeri düşüyor. Paranın değeri düşüyor ama memurun aldığı maaş da zaten bir şey. Yani aynı kapıya çıkıyor işte.
Dönüyor dolaşıyor, aynı yerde buluşuyor.
Evet, yani aynı şekilde dönüyor dolaşıp aynı yere geliyor. İkinci kalem bu. Üçüncü kalem gayrimüslimlerden alınan vergiler. İslam devleti gayrimüslimlerden vergi alır. Müslümanlardan almaz mı? Elbette ki alır. Hatta bazen daha bile çok alır. Ama gayrimüslimlerden ayrı vergiler vardır. Müslümanlardan alınmayan. Bunlardan bir tanesi cizye denilen baş vergisidir. Gayrimüslimlerden, eli silah tutanlardan servetine göre yıllık alınan bir vergidir. Askere gitmeme karşılığı. Bunun karşılığında gayrimüslim askere gitmez. Bunun neticesi olarak kadınlardan, çocuklardan, sakatlardan, yaşlılardan ve ruhban sınıfından cizye alınmaz. İkinci vergi gayrimüslimlerden alınan toprak vergisidir. Sizin gayrimüslim vatandaşlarınız, onlar da ekiyorlar, biçiyorlar. Onlar da vergi verirler. Bu vergi Müslümanlardan alınan vergiden daha düşük olamaz. Adeten daha fazladır. Ama Osmanlılar'da bazen aynıdır. Ama hiçbir zaman daha
neden
düşük olamaz.
Neden daha fazladır?
Olamaz. Askeri gitmedik demiş. Müslümanların hakimiyeti olduğu için fethetmiş orayı. Fethetmiş. Ellerinde bırakmış onların. Alıp ganimet yapabilecekken Yani devlet hazinesine koyacakken yapmamış. Ellerinde bırakmış. Bunun karşılığı olarak onlardan daha fazla vergi alır. Yani yoksa bir şey karşılığı değil bu.
Çok fark var mıdır arada? Çok yani fark
normalde Müslümanlardan onda bir alınırken onlardan beşte bir alınır. Ama Osmanlılarda tatbikat aynıdır. İkisinden de onda bir alınıyor. Çok belli ilk devirler birkaç sene belki. Ama bakıyorsunuz Osmanlı evraklarına oranın hükümete ısındırılması ve savaş hasarları sebebiyle o hasar görmüş orası yanmış yıkılmış adamın su kanalları bozulmuş su depoları yıkılmış barajları atıl olmuş duvarları yıkılmış masraf edeceği için bunlardan da bu vergilerin çoğu affedilmiş. Yani bunları da görüyoruz Osmanlı'da bir sene iki sene üç sene o oranın ahalisinin vergiden muaf tutulduğu da çok rastlanan bir durumdur. Buradan memur maaşları verilir. Memurlara ödenen. Şimdi diyeceksiniz biraz evvel dediniz ki memur maaşları ayın olarak verilir. Şimdi memur maaşlarının bir kısmı nakdi olarak verilir. Belli maaşlar nakdi olarak verilir. Kadılara verilen hisse gibi. Bazı devlet büyük devlet memurlarının hisseleri gibi. Onun dışındakiler ayni olarak verilir. Dördüncü kalem ise sahipsiz terekeler ve lukatalardır. Sahipsiz tereke birisi ölmüş. Hiç mirasçısı yok. Onun mirası devlete kalıyor. Veya adam hayvanlar kaybolmuş, hazineler bulunmuş. Bunlar lukatadır, bulunmuş mal. Yani sahibi var ama sahibi kaybetmiş. Bunlar devlet hazinesine intikal eder. Bunlar da hazinenin dördüncü kalemini teşkil eder. Bu kalemden de çalışamayacak durumda olanlara maaş bağlanır. Onların hastane masrafları karşılanır. Bir nevi sosyal sigortalar faaliyeti görür bu dördüncü kalem.
Paranın nereye gideceği daha gelmeden belli.
Bellidir. Ona göre ayarlanır. Maaşlar bile ona göre ayarlanır. Oranın geçen seneki şeyi ne kadardı? Şu kadar. O zaman bu kadar harcanacak denir. Bunlar tespit edilir.
Memur sayısı, yeni alınacaklar bile belki.
O bile bellidir. Zaten çok değişmez. Değilse bile o ona göre ayarlanıyor. Şimdi böyle bir devlet hazinesi var. Osmanlılar bu sistemi miras almışlardır. Aynı şekilde bunu devam ettirmişlerdir. Ve bu hazine gelirlerini mümkün mertebe arttırmayı düşünmüşlerdir. Mesela madenlerin gelirini. Normalde madenlerin beşte biri devlete aittir. Beşte dördü ise bulanın veya arsa kiminse onundur. Fakat Osmanlılar burada geniş bir yorum yapmışlar ve başka bir mezhepten, Maliki mezhebinden istifade ederek bazı kritik madenleri mülkiyetini tamamen devlete ait tutmuşlar. Buna da İslamiyet izin veriyor. Niçin? Çünkü madenler bir anda bir insanın zenginleşmesine sebebiyet verir. Ortaçağ devletleri de insanların birden zenginleşmesini pek istemezler. Çünkü zengin olan, çok birden zengin olan insan cemiyetin düzenini bozar. Ve hatta siyasi sistemi bile tehdit edebilir.
Onların etrafında istenmeyen evet. Gruplar oluşabilir. Evet.
Bundan dolayı madenler umumiyetle devlet tarafından işletilmiş ama pratikte tamamen liberal bir şekilde işletilmiş. İhaleye veriliyor.
Mesela örnekleri var mı?
Nasıl?
Maden işletmiş mesela Türkiye'de madencilik yapmış Osmanlı'da. Aileler.
Mesela gümüşhane madenleri çok meşhurdur. Gümüş madenleri en kıymetli madenler onlardı. Bitti sonra bu madenler kapandı. Bu gümüş madenleri en rağbetli olan madenlerdir. Ve Osmanlı arşiv vesikalarında o zaman petrol yok şimdiki gibi.
Gümüş çok
kömür madeni gibi. Var. O da sonradan ortaya çıkmış zaten. Kömür madenleri var. Demir madenleri var. Bu demir madenleri bugün de mevcut olan madenlerdir. Divri'de olduğu
altın
gibi. Bakır madenleri
var.
Osmanlı ülkesinde altın maden olarak değil de su kaynaklarında çıkarılmış. Çok az çıkarılmış. Gümüş madenleri var ama. Çeşitli yerlerde gümüş madenleri var. Ege'de var. İşte bu gümüşhane madenleriyle alakalı çok vesika var. İle de, şehre de adını vermiş zaten. Hatta enteresan bir hadise antır parantez söylüyorum. Maden imtiyazı sadece Müslümanlara veriliyor. Gayrimüslimlere verilmiyor. Gayrimüslimlere verilirse çünkü yani aynı biraz evvel anlattığım gibi emniyet mülazalarıyla verilmiyor. Gümüşhane ile Trabzon arasında bir bölge var. Kromni adında bir bölge. Kurumlu der halk oraya. Kromlu bölgesinde bazı Rumlar maden imtiyazı alabilmek için Müslüman görünmüşler. Ve 100-150 sene kadar böyle Müslüman görünerek bu maden imtiyazını alabilmişler. Fakat daha sonra orada madenler bitmiş. Daha doğrusu maden çıkarılmak artık ekonomik olmaktan çıkmış. Madenler kapatılmış. Madenler kapatıldıktan sonra bunlar
tekrar
biz Rum'a döndük demişler. Fakat ona da kanunlar müsaade etmiyor. Yani Müslümanın herkes istediği dine girebilir ama Müslümanın başka bir dine girmesi, Müslümanlıktan dönüp Hristiyan girmesi caiz değildir. Bundan dolayı bunların başları belaya girmiş. Fakat Osmanlı Devleti'nin zor bir zamanı Ruslarla harp yapıyor. Avrupalılar demişler ki öldürürseniz bunları, cezalandırırsanız yandınız. Onun üzerine ulema düşünmüş, taşınmış demiş ki bir dakika bunlar zaten hiç Müslüman olmadılar. Açıkçası öyle biz hiçbir zaman Müslüman olmadık. Müslümanın dönmesi cezadır. Bunlar Müslüman görünmüşler.
Bunlar şekil olarak.
Şekler Müslüman. Ve böylece Osmanlı Devleti de büyük bir siyasi milletler arası problemden kurtulmuş. Bunlar da burada zaten fazla duramayıp Rusya'ya, oradan da başka memleketlere hicret etmişler. Bununla alakalı yakında bir film bile yapıldı. Yüreğine Sor diye bir film yapıldı. Orada bunlardan biri oğlanla bunlardan olmayan bir kız birbirini seviyorlar. Fakat aileler mani oluyorlar. Böyle bir film bile yapıldı. Çok kişinin haberi olmadığı bir şeydir. Kripto.
Evet, böylece bir detay vermiş olduk aslında. Aslında tarih bunlarla biraz evet. Daha...
Bunları kripto. Kripto Müslümanlar derler ya, kripto Ortodokslar derler, yani din, gizli din taşıyanlar normalde, yani bulunduğu cemiyetiydi. Bunun tabii örnekleri başka memleketlerde de var. İspanya'da mesela
evet,
var.
İspanya'da uzun
Endülüs
yıllar.
Endülüs İspanyası'nda Endülüsler ortadan kalktıktan sonra oradaki Müslüman ve Yahudiler kılıç veya vaftizle baş başa bırakıldı. Kılıcı seçenler öldürüldü, kaçamayanlar için söylüyorum. Geri kalanları surete vaftiz oldular. Dediler ki biz birkaç sene böyle idare ederiz, sonra kurtuluruz. Fakat dedikleri gibi olmadı. Birkaç nesil, 2-3 nesil kadar kripto Müslüman veya kripto Yahudi olarak varlıklarını devam ettirdiler. Fakat yoğun baskıcı ve Engizisyon'un tehdidi altındaki İspanya'da varlıklarını muhafaza edemediler. Birkaç nesil sonunlar Hristiyanlaştılar.
Evet.
Gerçekten. Bunlara Morisco ve Marano derler. Hala da bilinir. Bu ailelerde bilinirler. Böyle olan aileler bugün İspanya'da bilinirler. Hatta bunların bazılarının ayrı kiliseleri bile vardır. Yani normal diğer Katoliklerin kilisesine gitmezler bunlar.
Peki geçmişte mesela onu da soralım. Şimdi geçmişinde böyle bir şey olduğunu bilen
evet.
Birisi, bu aileden
evet.
Birisi kendi nasıl hisseder? Nereye aittir?
Böyle olanlara ben sordum. Tabii bu almış olduğu kültüre, tahsil seviyesine göre değişiyor. Mesela Türkiye'de Rum asıllı Müslümanlar var. Rumken Müslüman olmuş. Hatta Rumca konuşan insanlar var. Mesela Trabzon'da var, başka yerlerde var. Ben bunlardan bazılarıyla konuştum. Bazıları bunu inkar ediyor. Yok böyle bir şey diyor. Katiyen yok. Ve milliyetçiler de tabii bunu destekliyorlar. Ama bazıları almış olduğu yüksek entelektüel seviye veya almış olduğu İslam kültürü sebebiyle bunu bir problem yapmıyor. Bizim aslımız Rummuş diyor. Allah razı olsun Osmanlılardan. Onların sayesinde Müslüman olmuşuz diyor. Veya adam benim için böyle şeyler mühim değildir. Herkesin soyuna baktığınız zaman kimler kimler çıkar diyor. Yani neler hissettiklerini ben bu şekilde kendilerine sorarak öğrenmeye çalıştım. Rumeli'de de aynısı var. Rumeli'de de var. Ama burada işi zor olanlar var, olmayanlar var. Mesela Arnavutların, Boşnakların, Pomakların, Çerkezlerin, Abazaların, bunların işi çok zor değil. Belki birkaç nesil öncesinde yıldızlara tapınan veya Hristiyan olan kimseler var. Ama bunlar rahatça biz Boşnağız, Çerkeziz, Gürcüyüz diyor. Hı-hı. Ama Rum, Ermeni ve Yahudi aslında Müslümanlar var. Ve bunlar kolayca benim aslım aslında eskiden Ermeniymiş, benim büyük dedem Rummuş. Ya biz aslında Yahudi de, bunu diyemiyorlar. Çünkü Türkiye'de malum son zamanlarda Rum, Ermeni ve Yahudilere karşı bir antipati propagandası gerçekleştirildiği için onlar kolay kolay bu mazilerini söyleyemiyorlar veya kabullenemiyorlar.
Ya da şöyle söyleyeyim.
Bir de şöyle görülüyor. Rum, Ermeni veya Yahudi aslından olanların aslında sahtekar, ikiyüzlü, gizli din taşıyan insanlar olduğu kanaati var ki bu doğru değildir. Yani daha önce biz bir program yapmıştık. Sabataist adında bir Yahudi mezhebi var, mezhep diyelim. Bunlar bir sebeple Müslüman görünmüşler ama kendi işlerinde Yahudiliklerini devam ettirmişler. Bu ayrı bir kategoridir. Yani sabateistler bilinir edilir. Onların içinde de ben samimi Müslümanım diyene samimi Müslüman muamelesi yapılır. Herkesin de aynı olduğu düşünülemez.
Peki sizi nasıl etkiliyor? Şimdi ben kendime soruyorum. Etrafımda bir Yahudi olması, Ermeni olması, onun kendi dinini yaşaması ya da aslında Müslümanmış, Müslüman değilken Müslüman gibi görünmesi beni hiç etkilemiyor. Çünkü sonuçta herkes kendi cevabını kendi verecek.
Onda şüphe yok. Yani insan inançlar ve bu inanca göre yaşayıp yaşamamak insanların şahsi mesuliyetindedir.
Beni etkileyebileceğini zannetmiyorum.
Evet, şahsi mesuliyetindedir. Bunun hesabını kendisi verir. Herkes kendisinden mesuldür. Bu başkalarının da zaten çok fazla ilgileneceği şeyler değildir. Bizim alakadar olmamızın sebebi kültür tarihiyle olan meşguliyetimizdir. Yani bizim bunlarla meşguliyetimiz sebebi budur.
Kişisel yorumunuzu soruyorum. Yani yoksa
şahsi olarak,
hani bir bilim adamı olarak
evet,
bakış açınız ayrı.
Ben şunu söylüyorum. Yani benim etrafımda başka dinlere ve veya başka ırklara mensup olan bir kimse olduğu zaman ben Osmanlı İmparatorluk mirasının bir hissedarı olarak, varisi olarak, mirasçısı olarak, yüzlerce, binlerce, milyonlarca mirasçısından biri olarak bu şuurla hareket ediyorum ve beni çok fazla bunlar etkilemiyor. Evet. Ama bana enteresan geliyor. Yani hele milli devlet kurulduktan sonra çok fazla Rum, Ermeni, Yahudi veya başka dinlere mensup insan görmemiz mümkün değil. Biz bunları Avrupa'da görüyoruz. Avrupa'ya gittiğimiz zaman görüyoruz. Türkiye'de eskiden halbuki öyle değildi. Bu köy Ermeni, yanında Müslüman köyü vardı. Ondan dolayı da belki Osmanlılar kendilerinden olmayanlara karşı daha hoşgörülü, daha toleranslı, onları kabullenmeye daha yakın idiler. Çünkü bir insanın görmediği şeyden korkması daha fazladır. Şimdi aslanı hiç görmemiş birisi çok korkar. Görünce o kadar da, yani korkar mı, o kadar da korkulmayacağını düşünür. Yani
uzak durursan bir şey yapmaz.
Eski bir söz var. Elmeru adübbü mimâ cehîle bih, kişi bilmediği şeyin düşmanıdır. Yani ama gayrimüslimlerle beraber yaşadığınız zaman onların da sizin gibi bir insan olduğunu, onların da sizin gibi hayalleri, beklentileri, ümitleri, arzuları, korkuları olduğunu görüyorsunuz. Sizin gibi bir insan neticede. Kültürü farklıdır, dini farklıdır. Şimdi dini referansları ayrıdır. Din onlara nasıl bakacaksınız, o ayrı bir mesele. Dinlerin şeysi ayrı. Ama insan olarak şahsen beni etrafımda Rum, Yahudi, Ermeni böyle birisinin varlığı çok tedirgin etmiyor. En azından ürkütmüyor. Hı hı. Tam tersine benim alakamı çekiyor. Hı hı. Sebebi nedir? Ben Osmanlı mirasına sahip çıkma iddiasında olan, ona çalışan bir insanım ondan. Ama bu gizli din taşıma meselesine gelince. Bu tabii gizli dinden ziyade ahlaki bir mesele. Yani insanın olduğu gibi görünmesi beklenir. Tabii bu olduğu gibi görmek insanın içindeki kötülükleri dışarıya vurması demek değildir. Psikopat bir tavrı varsa bunu dışarı vurmak değil. Bazı şeyler belki saklanacaktır.
Ya da bazı şeyler saklanınca belki azalacaktır.
Azalacaktır. Hatta dinler bile öyle der. Günahları saklamak iyidir. Allah'ın bildiğini herkesten saklamayayım sözü yanlıştır. Ama işte bu gizli din taşıma meselesi. Yani dışa Müslüman görünmek ama içinde başka dinde olmak. Bu pek bana moda tabirle etik gelmiyor. Böyle bir insandan ben ürkerim. Yani acaba başka neleri var böyle sakladığı, bize bildirmediği ve bizim hakkımızda acaba ne düşünüyor, bunu düşünürüm. Ama onun dışında veya mesela etrafımda benim Yahudiyken Müslüman olmuş, Ermeniyken Müslüman olmuş veya Rumken Müslüman olmuş birisi çok da oldu. Ben bunlara karşı da çok fazla bir menfi şey duymadım. Hatta bazen kendileri bile bundan tedirgin oldukları halde ben ondan tedirgin olmadım. Sebebini söylüyorum. Bu benim yüksek hasletlere sahip olmamdan değil. Biz Osmanlı mirasçısıyız. Ben bunu her yerde söylüyorum. Talebelere de söylüyorum. Yazılarımda da yazıyorum.
Buna genetik olarak alışkın olmamız lazım biz, aslında.
İngiltere nasıl bu konuda kompleksiz? Çünkü bir imparatorluğun varisidir. Bizim de böyle olmamız icap ediyor. Yani biz Ruslardan bu konuda daha geri olursak bu pek hoş olmuyor yani. Milliyetçilik adına veya dindarlık adına hele yapılırsa bu
bir
daha
komik. Bir de biz galiba
komik.
Sözümüz kesin. Biz tabii insanları olduğu gibi kabul edersek belki onlar da kendilerini olduğu gibi gösterme cesareti gösterebilirler.
Tabii onun da öyle bir de sizi de öyle görürler, rahat edersiniz.
Rahat edersiniz toplum olarak. Çok teşekkür
ben
ediyorum.
Ben teşekkür ediyorum. Olun.